Ayrım 21.
Sayfa 222. Biraz İngilizce bilen ve Türkçeyi de öğrenmiş olan baba, pamuk işçiliği bitince demiryolu şirketinde bir iş buldu. Yapılmakta olan demiryolu ve istasyon binaları için yakınlardaki ören yerlerinden taş söküp getiriyorlardı. Kendilerine mermer heykel, sütun gibi değerli taşlara dokunmamaları söylenmişti. Fakat onlar için bir kalenin duvar taşı ile bir antik tiyatro sırası arasında pek fark yoktu. Laodikya antik kentinin tiyatrolarından birinin tüm sıralarını söktüler. Mandalarla çekilen kanı kafileleri bunları yeni istasyon binalarına taşıdı. Antik sütunlar, sütun başlıkları, kemer kilit taşları binaların istasyon rıhtımlarının yapımında demiryolu traverslerinin arasında dolgu taşı olarak kullanıldı. Demiryolu işi bitince baba kendisini çevirmen olarak Afrodisyas antik kendine götüren bir arkeologun peşinden Geyre köyüne gitti. Bir süre orada kaldı. Arada sırada köye gelen yabancılara rehberlik etmeye başlamıştı. Askere alındığında Karakova köyünde pamuk ortakçılığı yapıyordu. Bütün köyde Arap ortak olarak bilinirdi. Siperlerde İngilizlerle babasından öğrendiği birkaç kelimeyle konuşur, özellikle Hintli Müslümanlarla siper arkadaşlığı yapardı. Bu yarım yamalak İngilizcesi şimdi esirlikte işine yarayacaktı. Arka cebinden buruş buruş olmuş paketini çıkarıp bir sigara yaktı. 50. 11. Tümen askerlerinin kimi biraz da rastlantı ve şans sonucu kendilerini Şeria Nehri'nin diğer yanına atarken genç bölük komutanı bölüğüyle birlikte esir düştü. Yedek subay olarak 11. Tümen'de başlayan görevi esir kampında 2 yılı aşan bir süre kalıp döndükten sonra zorunlu terhisle İstanbul'da sona ermişti. Birlikte olduğu savaş artıkları kafilesi Ankara yolunda yeni bir savaşa, Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Adapazarı'na girerken geride kalan 6 zor yılı düşündü. 17 yaşında bir genç olarak katıldığı bu serüvende savaşlar görmüş, esir düşmüştü. Esir değişimi anlaşması uyarınca Seylan'dan Kızıldeniz, Süveyş Kanalı yoluyla Hindistan'dan gelen Bağdat cephesi esirleriyle birlikte uzun bir deniz yolculuğu sonucunda yorgun bir savaşçı olarak işgal altındaki ülkesine geri geliyordu. Çanakkale'den gece geçtik. Gelibolu Yarımadası mehtapta karanlığın içine bir pençe gibi uzanmıştı. Geminin güvertesine toplanmış, korkuluklara tutunmuş kafilemizde Seddülbahir ve Anafartalarda savaşmış olanlar vardı. Gözler bu görüntüye, yavaş yavaş oynayan dudaklar aynı duaya takılı kaldı. Sabaha kadar uyumayıp bekledik. Sisler arasından önce minareleriyle görünen İstanbul'a göründüğünden ancak 2 saat sonra vardık. Bu 2 saat boyunca onun tadını çıkardık. Demirlemiş olan müttefik zırhların arasından geçtiler. Bunları özellikle top atışlarını daha önceden Çanakkale'den biliyorlardı. Gemi Haydarpaşa Limanı'nın biraz açığında demirlemiş, belki bazı formaliteler için bekletiliyordu. Bu bekleyiş uzayınca birkaç arkadaşla güverteden kendimizi denize attık. Müdahale eden olmadı. Birkaç kulaç yüzünce bir kayıkçı bizi alıp sahile çıkardı. Belki Hindistan ve Mısır esirlerinin geleceğinden Ankara haberdardı. Önlem alınmış, rıhtıma çıkanlar yeni bir savaş için Anadolu'ya geçirilmeye başlanmıştı. Ankara yolunda Kocaeli sırtlarından yürüyerek Adapazarı Ovası'na inerken şu yeryüzündeki tek kişisel eşyası, daha neler göreceği bilinmeyen dürbünü boynunda bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Çevresindekilerin hepsinin son yılları Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Bağdat-Filistin cephesinde, Galiçya'da geçmişti. Sıradan insanların günlük ve olağan bir olay gibi anlatılan bu yorgun anılarına yenileri eklenecekti. Savaşın ilk yıllarında Taşkışla'da çavuştum. Oradaki İngiliz esirleri sorgulanmak üzere her gün yaya olarak Beyazıt'taki Harbiye Nezaretine götürüp getirdim. Taşkışla'nın şimdi İngiliz komutanlık merkezi olduğunu öğrendim. Veya yanında yürüyen, Galiçya'da esir düşüp Rusya'dan Kafkaslar yoluyla ülkesine dönen yorgun adamın anlattığı. Öylesine açtım ki 4 yıl savaştan sonra köyüme döndüğümde söylediğim ilk şey, bana 20 yumurta getirin. Omlet diye bir şey varmış. Onu yapacağım demek oldu. Bu savaşta yalnız değildi. Dostluk kurduğu, kendisinden 4-5 yaş daha küçük genç adam başka cephelerde aynı dertleri paylaşmıştı. Yanında yürürken bütün gece geçmişini anlattı. Seferberlik ilanıyla birlikte Halkalı Ziraat Mektebi son sınıf öğrencilerinden önce gönüllü olanlar, arkasından bütün sınıf askere alındı. Tıbbi öğrencilerinin de askere alındığını gazetelerden okumuş, sıranın bize gelmesini beklemekteydik. Bir buçuk ay süren kısa bir eğitimden sonra yedek zabit namzedi olarak Seddülbahir cephesine sevk edildik. Kasım ayın başında geldikleri cephede onları düşmandan önce soğuk karşılamıştı. Savaş tam bir siper savaşına dönüşmüş, şiddeti azalmıştı. İki taraf da yorulmuş ve bıkkınlığa düşmüştü. Bir süre yedekte beklediler. Cepheye geldiklerinde karşılıklı hücumlar durmuştu, siper dışına pek çıkılmıyordu. Komuta ettiği bölük, yılbaşını izleyen günlerde müttefiklerin çekilmesiyle birkaç yaralı dışında kayıp vermeden gemiyle İstanbul'a alınmış, bir haftalık bir dinlenmeden sonra trenle Ulukışla'ya, sonra da Bağdat cephesine gönderilmişti. Bağdat cephesinde yaralıların toplanması için ateşkes yapılan bir gün, yaralılar ve silahlar her iki tarafın askerleri tarafından toplanıp kendi siperlerine götürülüyordu. Bizden bir askerle bir İngiliz askeri kendilerinin olduğunu söyleyerek bir silahı iki ucundan tuttu. Bir süre çekiştikten sonra bizimki zorlayıp silahı İngiliz'in elinden çekip aldı. Sipere geldiğinde baktım, silah İngiliz silahı. Onu alıp bize onların silahı gerekmez diyerek İngilizler tarafına fırlattım. Bunu gören İngiliz komutan o silah yerine yeni bir mavzeri bir askeri ile bizim siperlere o askere verilmek üzere gönderdi. Hindistan'daki esir kampında da gene inadı tutmuş, ordu malı olmadığı, kişisel eşyası olduğu savıyla dürbününü vermek istememişti. Kamp komutanı önce dürbününü almış, yaptığı incelemeden sonra onu haklı bulmuş, dürbünü geri vermişti. Esir kampından dönen herkesin anlatılacak bir hikayesi vardı. Esir olduğumuzda kampta bazı akşamlar kendi aramızda eğlentiler de olurdu. Nereden bulmuşlarsa fistan bulmuş birisi. Yemek tabağını darbuka gibi çalardı bir arkadaş. Birisi de burnunu tutup gırnata gibi öttürürdü. Oynardı fistan giyerek orta yerde. Ne sanatkarlar vardı. Tiyatrolar yaptılar. Heykeller yaptılar bizim askerler kerpiçten, kirli topraktan. Keman çalan adam, gırnata çalan adam canlı gibi. Ama kerpiçten tabii. Sonra aramızda bir arkadaş vardı. Adı Yahak. Üç defa da ya ibadı müslimin diye bağırırdı. Yahak girivermiş bir gece tiyatroların olduğu yere. Hepsini kırmış heykellerin. Bir daha yapılmadı heykel filan. Tiyatro mahallini Yahak bozdu. Ahmet Ercan. 51. 11. Tümen askerlerinin bütün K'lerin G'ye, N'lerin NG'ye, R'ler İ'ye dönüştüğü, inişli, çıkışlı, yumuşak, dalgalı, kelimelerin son hecelerinin yutulduğu, ninniyi anımsatan ezgisi olan bir aksanı vardı. Bu ninnili dilin müziği kasabadan kasabaya, hatta bazen köyden köye değişirdi. Birinin konuşmasından nereli olduğunu hemen anlarlardı. Ona Merhaba Acı Payamlı adını takmışlardı. Herkese bir isim takma huyları vardı. Acı Payamlı köyünde işi olan dülgerliği burada sürdürüyor, yan duvarları çöken, üstü örtülmesi gereken siperlerin güçlendirilmesi için elinde hiç ayrılmadığı keseri oradan oraya koşup duruyordu. Bir süre sonra bu taktakların ne anlama geldiğini karşı taraftakiler de öğrendiler. Her keser sesinin ardından o noktaya bir yaylım ateşi başlayınca komutan ortalık sessizken siper desteklenmesini yasakladı. Gene dayanamaz, yakında patlayan bir mermi nedeniyle çökmekte olan bir sipere koşar, destek kalasını omuzlar, taktuk işe girişir, yüzbaşının gene mi sen diye bağıran sesine kadar sürdürürdü işini. Bu iş ağır bombardıman başlayınca gürültüden hiçbir şey duyulmaz olunca yapılacaktı. Destek için siper kazanların arkasından dolaşırken yeni kazılmış toprağın derininde bulunan kendisinin kan yeşi, subayların ayrık dediği otun köklerini yemeyi öğrendi. Günlerce kavurgadan, kavurga kavrulmuş buğday veya mısır. Başka hiçbir şey görmeyen midesi için bu bir ziyafetti. Bu kavurga ayrık kökü ikilisini Çanakkale'den sonra onu 11. Tümen'den ayırıp Galiçe cephesine gönderdiklerinde de çok aradığını anlatırdı. Galiçe cephesinde 2000 kişilik birliğinden sağ kalıp esir düşen 7 kişiden biri olarak Kiev'e, Oradan esir değişiminde Batum'a giderken de hasretini çekti ayrık köküyle kavurganın. Açlıktan çöpe dönmüş bedenini gemiyle İstanbul'a sonra köyüne sürükleyip götürdüğünde yolda rastladığı babası onu tanımadı. Babası kendisine "Buba, buba" diye seslenen ve oralara özgü hüzünlü bakışlarıyla ezgili sesinden başka her şeyi değişmiş olan bu genç yaşlının yüzüne bakıp kaldı. Filistin cephesinden kaçıp yürüyerek köyüne döndüğünde arkadaşını da kimse tanıyamamıştı. 52 Kasım 1918 Terhis edildiler. 11. Tümen'in ayakta kalan askerleri trenle Konya Afyon üzerinden dönüşe geçti. Trenin içi dışı, vagonların üzeri salkım saçak insan doluydu. Konya'da dayanılamayacak ölçüde bitlendiler. Tifüs ve dizanteri 11. Tümen artıklarını biraz daha eledi. Hastalıklar nedeniyle Konya'da istasyona inmelerine izin verilmedi. Tren istasyondan uzak bir köşeye çekildi. Bitmek tükenmek bilmedi Konya Ovası. Bütün gece gittiler. Sabah uyandıklarında sanki aynı ovadaydılar. Manzara hiç değişmiyordu. Perişan köyler. Tren boyunca niçin koştukları bilinmeyen çoğu babasız, yetim çocuklar. Karakoyu istasyonundan sonra 11. Tümen askerlerinin bölgesi başlıyordu. Üzeri açık olan yük vagonlarına doldurulmuş askerler, yavaş yavaş gitmekte olan trenden bir saat boyunca suyu neredeyse bütünüyle kurumuş Acı Gölü seyrettiler. Bu göl, Homeros'un anlattığı 2500 yıl önce Kreskes'in 100 binlik dev ordusunun Yunanistan seferi sırasında yanından geçtiği göl, yolda 2500 yıldan beri aynı yoldu. Ordu, Pirgia kenti, Anauna'nın ve tuz çıkarılan bir gölün yanından geçti. Büyük Pirgia kenti olan Kolossai'ye geldi. Likos ırmağının bir yarıktan akıp kaybolduğu yer burasıdır. Aşağı yukarı 5 stat ötede gene yeryüzüne çıkar ve Mayansror'a karışır. Daha bir ay önce Lut gölünü, sonra Teberiye gölünü görmüşlerdi. Fakat Acı Göl başkaydı. Burası memleketti. Görüntüsü gölün suyuna yansıyan dağlara ilk kar düşmüştü. Tren her kasabada ve köyde birkaç yaralı ve sakat bıraktı. Taş binaların önündeki çeşmelerden su almak için istasyonlarda uzun uzun durdular. Toprak damla evlerinden koşup gelen köylülerin bazen satıp bazen verdikleri 3-5 yumurtayla somun ekmeği aralarında paylaşıldı. Tren bir istasyonda durunca çoğu hala dizanteriden kurtulamamış askerler tarlalara dağılıyor, çavuşların onları toplayıp trene bindirmesi zaman alıyordu. Buraların gece soğuğu ünlüydü. Birbirlerine sokulup paramparça kaputlarını başlarına çekip uyudular. Tarla sınırları boyunca sıralanmış, bodur, kalın gövdeli, yeni budanmış söğüt ağaçlarını, toprak damlı evlerden rüzgarsız göğe yükselen dumanları görecek güçleri yoktu. Yılların yorgunluğuyla gece gündüz uyuyorlardı. İstasyonlarda önce tarlalara, sonra suya koşuyorlar, bir lokma ekmek yiyerek gene uyuyorlardı. Dinar Yaylası Acı Göl'den sonra Menderes Vadisi'ne doğru alçalmaya başlar. Yokuşlarda zorlukla ilerleyen tren burada coşar, hızlanır. Böceli'den sonra diğer ucu ta Söke'de biten Menderes Ovası'na iner. Batı ucundan ayrıldıkları Menderes Vadisi'ne doğu ucundan geri dönmekteydiler. 11. Tümen artıklarının Denizli'ye gelmekte olduğu haberi alınmış, analar, nineler, yoksul ve yetim çocuklar kalabalığı bir kere daha istasyonu doldurmuştu. Çoğu kimse bekleyememiş, 8 kilometre ötedeki Goncalı istasyonuna yürümüş, treni orada karşılamıştı. İzmir yönüne gidecek olan Aydın doğumlular Goncalı'da ayrıldı. Bu törensel bir ayrılış değildi. Ne nutuklar söylendi, ne davul zurna çalındı. Kırık dökük hüzünlü bir sarılma, kucaklaşma, söylenmeyen, içe atılan sözler. 4 yıldan beri yaşamı, ölümü ve kaderi, sevinçten başka her şeyi paylaşan 11. Tümen'in yorgun askerleri, 4 yıl önce bu istasyondan ayrılışlarındaki görkemli töreni, oradan oraya koşuşarak kendilerine çeki düzen vermeye çalışan, şimdi aralarında olmayan subayları, çavuşları, onbaşıları anımsadılar ve başka savaşlarda buluşmak üzere treni teker teker terk ettiler. 30. Alay tekmiyle, 126. Alay tekmiyle, 127. Alay tekmiyle, 11. Tümen tekmiyle. Son. 11. Tümen seferberlikte kurulmuş 126 ve 127. alaylarla ve 33. alay yerine gelen 70. alayı ile Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında karargahı Niğde ve Pozantı'daydı. 24 Ekim 1920 Gediz, 6-11 Ocak 1921 1. ve 23 Mart 4 Nisan 2. İnönü ve 8-15 Nisan Aslıhanlar Savaşları'na, 8-21 Temmuz Kütahya-Eskişehir Savaşı'na, 23 Ağustos 13 Eylül Sakarya Meydan Savaşı'na katıldı. 11. Tümen 26-30 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'da zaferi, kuruluşundan beri ulaştığı en büyük kadro ile 70. 126. 127. Piyade Alayları ve bir Topçu Alayı ile karşıladı. Kitabın sonu. 1 Aralık 2005, sayfa 231.